Ayrım 22, sayfa 285. Daha sonra üzerimizde bornozlar şaraplarımızı içerken sana bir şey söylemeliyim dedim. Belki yeri değil ama kafamı kurcalıyor ne zamandır. Evini değiştirmemiz lazım. Neden? Adresinin yayın evinde bilinen olmasının sakıncaları var. Derya yüzünden mi? Yine gelir diye mi korkuyorsun? Sadece o değil, Handan da uğramaya kalkabilir bir gün. Ya da ofisteki kızlardan biri. Neden uğrasınlar ki? Arkadaş değil misiniz? Yolları düşer, oradan geçiyorlardır. Ne bileyim ben? Eğer onlar da aramda bir şey var mı diye ağzımı arıyorsan zahmet etme. Benim ilgi alanıma girmiyorlar. Onlar mı yoksa genelde kadınlar mı? En geniş anlamıyla kadınlar. Her yaşta, boyda, biçimde ve renkte. Hayatında hiçbir kere olsun. Bora sözümü kesti. Üniversiteyken bir kızdan hoşlandığımı sanmıştım. Güzel, tatlı bir kızdı. İyi de anlaşıyorduk üstelik. Denedim, olmadı. Olamadı. Neden ama? Sudan çıkmış balık gibi hissettim kendimi. Yıkılmadım. Ayrıntılara girmeyelim istersen ama şunu bil. Aynı tecrübeyi bir kere daha yaşamak istemem. Pekala, ayrıntı falan sormayacağım ama ev değiştirme konusu ayrı bir şey. Onu ciddi ciddi konuşmamız lazım. Neyini konuşacağız ki? Yayın evindekilerin gelmek için nedeni yok. Derya da bir kere geldi, bir pişman oldu. Gelmez bir daha. Buraya kızım senin evini gözetlemeyi planlıyor diyemediğim için senin daha güzel bir yerde yaşamanı istiyorum dedim. Ben evimden memnunum. Mahallemi seviyorum. Evi de çok güzel yaptık sayende. Bir de balkonu kapatırsak. Bu kez ben kestim onun sözünü. Elimi uzatıp karşımızdaki hareketli denizi gösterdim. Şöyle bir manzara mı var da seyrine bakmak için cam mekanlayıp oturacağız içinde? O balkon apartman aralığına bakıyor. Olsun. Cam kaplanması iyi olacak. Parmaklık demiri de o kadar alçak ki her yaklaştığımda aşağı düşeceğim diye korkuyorum. Bora omzumda duran kolunu çekti. Ben içimden yaklaşma. O zaman sen de parmakları diye geçirdim ama hiçbir şey söylemedim. Aynı konu üzerinde ikinci bir manasız tartışma istemiyordum. Biraz sonra yavaşça, gönlüm senin o evde değil, teraslı manzaralı bir evde oturmandan yana dedim. Sanki böyle bir ev alabilecek param varmış gibi. Benim iyiliğimi istediğini biliyorum dedi. Ve işte onun için de seni şimdi yemeğe götüreceğim. Çünkü aşçın ve güzel bir Çin yemeği yemek istiyorsun. Et yemek istiyorum. Et yemek için yarını bekleyeceksin. Bu akşam ördek. Haydi kalk giyin. Senin de benden farkın yok ki sen de giyin. Ben önce duş alacağım dedim. Ben de. Hani balık gibi yüzmüştün küvette? Hükmü kalmadı. El ele banyoya yürüdük birlikte duş almak için. Duşun altında ıslanırken bir yıldırım hızıyla Eda'yı banyoda ve duşta pek çok kere sabunla işim geldi aklımdan. Evliliğimizin ilk yıllarında birbirimize çok aşıkken sık seviştiğimiz zamanlarda hatta yakın zamanlara kadar sırf karı koca olduğumuz için ve ikimizin de eli sırtımızın ortasına yetişemediğinden ince bir sızı yokladı yüreğimi. Eda Singapur'da bir erkekle olduğumu öğrenirse ya kızım öğrenirse ürperdim. Bora elindeki süngeri kasıklarımda gezdiriyordu. Kovdum kafamdan beni rahatsız eden düşünceleri ve kendimi. Hiç beklemediğim bir anda ve şekilde yolumu kesmiş olan bu deli sevdaya bıraktım. İlk akşam için işimi şansa bırakmamış Singapur'da Rochester Parkı'nda içerisindeki en iyi Çin lokantası olan Min Jiang'da yerimi daha New York'tayken ayırtmıştım. Karımla kızımı alışverişe yollayıp bilgisayarın başına oturduğum zamanlarda aslında tek yaptığım Singapur ve Pekin'de gideceğimiz yerleri ayarlamaktı. Bu lokantanın adını Singapur'a gitmiş olan bir arkadaşımdan duymuştum ama internetten de kontrol etmiştim. Burayı hiç unutamayacağı değişik bir tatla tanıştırabilmek için biçilmiş kaftandı burası. Mingxiang'da sadece 4 kişilik değişik şekilde pişirilmiş çıtır ördek yeniyordu ve ben Bora dünya lezzetlerinin en ince örneklerini ilk kez benimle tattığını istiyordum. Otelden oldukça yorgun ayrılıp lokantada yemeğimizi beklerken bir de buz gibi beyaz şaraplarımızı içince kızarmış ördeklerin hakkını veremediğimizi itiraf etmeliyim. Bora ilk defa tattığı kızarmış ördeği yerken aklı hala etteydi. Bana da ördeğin 4 ayrı çeşidi biraz fazla gelmişti. Kabarık hesabı öderken yolculuğumuz boyunca bir daha ördek yememeye karar verdik. Ertesi gün öğle yemeğinde Bora'yı pahalı bir lokanta yerine resepsiyondaki gencin tavsiye ettiği, halkın da dumpling çeşitleri yemek için çoluk çocuk akın ettiği hesaplı ve basit bir lokantaya götürdüm. Türk mantılarını hatırlatan dumplingleri her ikimiz de dünyanın parasını ödediğim ördekten daha çok sevince aynı akşam Çin mahallesinde bir lokantada yer ayırttım. Zaten Çin'e gitmiyorum yüz yarın. Çin yemeklerini orada yerdik dedi Bora taksiye binerken. Ben daha önce Çin'e hiç gitmemiştim ama gitmiş olan dostlarımdan duymuştum gerçek Çin mutfağının kendi ülkemizde ve Avrupa kentlerinde yediğimiz örneklerinden çok farklı olduğunu. Öyle sanıyorum ki Çin'de Çin mutfağını tercih etmeyeceğiz dedim. Batı'da bizim ağız tadımıza göre lezzetler değiştirilmiş, Çin'deki mutfak aynı keyfi vermiyormuş. Üstelik Çinliler kedi köpek etinden tut, fareye kadar her şeyi yiyorlar. Ne olur ne olmaz orada biz yemeklerimizi otel lokantalarında yiyelim. Çin yemeğini seviyorsan eğer hazır buradayken fırsatı kaçırma. Taksim'de bir Çin lokantası vardı dedi Bora. Orada yemiştim birkaç kere. Severim Çin yemeklerini. Çin mutfağı bilgisi Taksim'deki lokantayla sınırlı olan Bora'nın lezzet ufkunu nasıl genişlettiğimi düşündüm biraz gururlanarak. Ben Çin mutfağını gerçekten çok sevdiğim, Bora da giderek sevmeye başladığı için son günümüzde Oak Street'te bir başka Çin lokantasındaydık. Yemekten sonra turistik eşya satan bir dükkandan Bora'ya şans getirmesi, kitabının onlarca baskı yapması için gel para gel para diye sürekli elini sallayan bir kedi oyuncak aldık. Sonra otele dönüp ertesi gün Pekin'e uçağımız için valiz topladık ve sabun köpükleri dolu banyoda karşı karşıya uzanıp 3 günün muhasebesini yaptık. Çinlilerin küçücük bir adada dünyanın dört bir yanından gelmiş insanlarla karışık bir arada yaşadığı ve nedense resmi dili Mandarin değil de İngilizce olan bu ilginç ülke, orada nasıl bir etki bıraktı bilmiyorum ama Singapur benim belleğimde kendine has özellikleri, çiçekleri ve gökdelenleriyle değil, çok tazyikli bir duştan fışkıran suyu ve egzotik sabun kokularıyla kaldı. Pekin'de imparatorun geniş yatağının önünde. Nerede yitirsem hep sende buluyorum başlangıçlarımı. Tekin Gönenç. Bora'yla Yasak Şehir'deki sarayda son Çin İmparatoru Piu'nun bir zamanlar iki karısıyla birlikte uyuduğu geniş yatağın önünde duruyorduk yan yana. Bora benim aklımdan o anda nelerin geçtiğini bilmiyordu. Bu mekanda çekilen Son İmparator filmini görmemden bu yana en az 20 yıl geçmişti ama gözlerimin dolmasına aşırı duygulamama mani olamamıştı zaman. Filmi ilk kez Londra'da Eda ile birlikte görmüştük. Aynı film İstanbul'a geldiğinde bir kere daha sinemada, iki kez de DVD'de değişik duygular içinde tam 4 kere izlemiştim. İlk seyirde karımla beraber o güne kadar gidilmesi yasak olan bir ülkenin bu film sayesinde aralanan kapısından içeri süzülmüş, yasak şehrin sokaklarında, sarayın koridorlarında, odalarında dolanmış, ihtişamı karşısında büyülenmiş, katı kurallarını isyan ederek uzak doğunun bize dahi tuhaf gelen törelerini hayretle izlemiştik. Tahta 3 yaşında oturtulan minik imparatorun etrafında dönen talanı, yağmayı ve dalavereyi içimiz burkularak ama hiç de yabancı olmadığımız için anlayışla, Pew okul çağına geldiğinde miyop olduğunu anlayan İngiliz öğretmenin ona gözlük taktırmak istemesine, bir imparatorun kusurlu olamayacağı varsayımıyla karşı koyan saray zihniyetine şaşarak, neredeyse çocuk yaşta siyasi nedenlerle evlendirilmesini kendi topraklarımızdan çağrışımlarla seyretmiştik. İkincisi kendi seçimi olan iki karısıyla her gece geniş yatağında oynaşan imparatoru çok sevmiştik. Yasak şehrin sınırlarının dışına çıkamayan, dünyadan habersiz Piyo'yu kızıl devrim tahtından etmiş, zindanlara savurmuştu. Hayatı gerçek olamayacak kadar inişli çıkışlı, içler acısı, trajik bir öyküydü ve bir insanın bir ömürlük süreçte nereden nereye gelebileceğinin ibretlik örneğiydi. Kurgu değil, gerçeğin ta kendisiydi üstelik. İkinci izleyişimde bambaşka duygular içindeydim. Benim de aynı ihtişamla süre gelmiş, dünyayı titretmiş ve aşağı yukarı aynı dönemde çökmüş bir imparatorluğum vardı ama 600 yıllık bu saltanatın ben yabancısıydım. Okul yıllarında Osmanlı'nın trajedisi üzerinde hiç durulmamıştı, tartışılmamıştı. Karı koca son Çin İmparatoru Piyo'nun yaşamından gözyaşı dökecek kadar etkilenmiştik ama kendi son imparatorumuzun hayat hikayesinden habersizdik. Bu yüzden kendi devletimin tarihiyle bir paralellik yakalamak, Osmanlı tarihine dair görsel malzemeye duyduğum açlığı kapatmak istercesine özel bir dikkatle izlemiştim filmi. Her iki saraydaki güçlü kadınların harem entrikalarını kıyaslamaya çalışmıştım. Filmdeki derin erotizmin farkına ancak üçüncü izleyişimde varmıştım. Dördüncüsünde ayakkabılarını ayağına hep uşağının giydirdiği imparatorun gün gelip helal temizlemesinden yola çıkarak felsefi sonuçlara ulaşmaya çalışmıştım. Ve şu anda işte o dördüncü izlenimin fena halde tesirindeydim. Bir imparatoru zirveden en dibe savurabilen kader, sıradan bir adam olan beni de esirgememiştir rüzgarından. Sıradan bir aile babası olan ben, yanımda erkek sevgilimle yasak şehirde yasaklara meydan okuyordum. Şehir niye yasak şehirdi bir zamanlar? Benim ilişkim niye sakıncalı ve yasaktı? İki insanı ayrı duygularla aynı anda sevmek mümkünse niye sakıncalıydı? Gönül ferman dinlemiyorsa gönlümün tercihini sevmek niye ayıptı? Dünyadaki tüm yasaklar neye engel olabilmişti dünya kurulduğundan beri? Bir zamanlar duvarlarına yaklaşmanın yasak olduğu şehirde bugün imparatorun yatağı bile teşhire açıktı. Para karşılığında. Aşk ise ne kural ne ferman deniyordu, ne ayıp ne de günah. Duygularına sınır tanımayan biz insanlar inatla yapımıza, ruhlarımıza aykırı kurallar koyuyor, ayıplar icat ediyor, kendimizi kendi ibalatımız kozaların içine istifliyor, sınırlıyor, kısıtlıyor, sonra da bunun ceremesini çekiyorduk. En yakınlarımızla olan ilişkilerimizde bile riya vardı üstelik. Ben yanı başımdaki Bora'ya şu anda içimden geldiği gibi sarılamıyordum çünkü etrafımızdakiler bunu hoş karşılamazdı. Ona bu sarayda olmanın, heyecanını paylaşmak için karımın yanında olmasını istediğimi de söyleyemiyordum çünkü Bora bunu yanlış anlar, incinirdi. Ben de şu anda kendi ellerimle ördüğüm bir kozanın içindeydim. Etrafın ahlak anlayışını ve sevdiğimin duygularını incitmemek adına en samimi ve masum arzularımı bastırmaya çalışıyordum. İçimden "Ey insanoğlu!" diye bağırmak geçiyordu. "Ne onulmaz bir mazoşistsin sen. Koyduğun kurallarla sadece kendini incitiyorsun." "Daldın," dedi Bora. Silkindim, etrafıma baktım. Biz aynı yerde dururken az önce yanımızda olanlar ilerlemiş, yerlerini başkalarına bırakmışlardı. "Ne var ki bu yatakta bir türlü ayrılamıyorsun başından. Yürü hadi. Koca sarayda gezecek daha çok yer var." Biraz ilerledik, bir başka avluya çıktık. Sağ tarafına baksana. Şu gördüğün tenis kortunda İmparator 13-14 yaşındayken tenis oynamayı öğrenmişti. Seninle mi oynamıştı? Ne? Öyle bir söylüyorsun ki sanki İmparator küçük kardeşimmiş gibi. Az evvelli adamın çocukken cebinde taşıdığı çekirgeyi anlatmıştın. Bu saraya girdiğimizden beri bir tuhafsın. Dünyaya bir önceki gelişimde Çinliydim herhalde ki bu atmosferden çok etkilendim dedim. Filmi baştan sona anlatmaya üşenerek. Yarın Çin Seddi'nde de böyle hassas olursan gerçekten inanacağım bir önceki hayatta Çinli olduğuna. Beni o zaman da sevecek misin? Daha da çok çünkü bir zamanlar tüysüz ve ipek gibi bir tenim olduğunu hayal edeceğim. Sakalları bıyıklarıyla yüzümü tahriş etmeyecek bir ırkın mensubu, ne hoş. Seni bir daha tıraş olmadan öpmeyeceğim dedim gülerek ama içimde o anki duyarlılığımı anlayamadığı için tuhaf bir eksiklik vardı. Eda ile paylaşabileceğim pek çok anıyı, duyguyu burada yakalayamayacağımı biliyordum. Karımla az buz değil tam 20 yılı birlikte devirmiştik. Oysa Bora üzerine henüz tek cümle yazılmamış tertemiz bir günlük gibiydi. Geçmişim değil geleceğimdi ve gençliği, şakacılığı, hayata karşı alaycılığı beni heyecanlandırıyor, yaşam sevinciyle dolduruyordu. Omuzuna kolumu atıp sevgilimi kendime çektim. O anda etraftakilerin bizi baba oğul veya iki sevgili zannetmeleri umurumda değildi. Bir an birkaç saniye için hapsedildiğim kutumdan çıktım, dudaklarımı boynuna değdirdim. "Dikkatli olalım," diyen sendin, "saray bahçesinden uygunsuz görüntü vermekten dolayı kovulursak görürsün günü," dedi. Bora elindeki broşürü önüne tutarken. "Bir tane mi broşürümüz var, ben ne yapacağım şimdi?" diye sordu. "Buradan hemen çıkıp benimle birlikte otele döneceksin." Sarayın tenis kortunun ardında kalan bölümlerini göremeden çıkış kapısına doğru acele adımlarla yürüdük. Bir taksi bulmak, otele dönmek ve baş başa kalmak için. Bu Pekin'de birinci günümüzdü. İkinci günün sabahında erken kalkıp kitap fuarına gittim. Daha önce irtibata geçtiğim kişiyle buluşarak ona yanımda getirdiğim dosyayı verdim. İstanbul'da bazı yayın evleri çizgili ve resimli kitaplarını Çin'de bastırmaya başlamışlardı. Benim de dosyamda burada bahsetmeyi düşündüğüm bir çalışma, ayrıca yayın evinde yayınlanmış iki romanın İngilizce özetleri, yazarları hakkında bilgi vardı. Fuar temsilcisi olan bu kişiden başka değişik yayıncılarla da görüştüm. Birinin öğlen yemeği davetini kabul ettim. Olumlu ama o sonuç susuz geçen temaslarımın sonunda fuar işlerimi tamamlayıp saat 3.30'a doğru otele döndüm. Anahtarımla birlikte bir not tutuşturdu elime resepsiyondaki Çinli kız. "Senden ümidi kestim, otel civarında dolaşmaya çıkıyorum. Cadde boyunca yürüyecek, mağazalara bakacağım, akşamüstü görüşürüz, öptüm be." Hemen cebine bir mesaj yolladım. "Oteldeyim, geç kalma." Birkaç dakika mesajıma yanıt bekledim. Gelmeyince banyoya gidip Singapur'dayken Bora'yı baştan çıkaran köpüklü sabunları inceledim, suyu açtım. Sandal ağacı esansını seçip yarı yarıya doldurduğum küvete boca ettim. Köpüklerin içine yan gelip yattım. Bu yolculuğun birinci aşamasını en ince ayrıntısına kadar planlamıştım ama ikinci aşamayı düşünmeye göze alamamıştım. Dönüş yalanlarımı da imal etmenin vakti geliyordu. Nasıl izah edecektim Handan'a Çin kitap fuarına ondan habersiz gitmiş olmamı? Eda'dan bunu Handan'dan saklamasını istemezdim. Ondan istesem Derya'dan böyle bir şey isteyemezdim. Köpükler kulaklarıma kadar yükselmişti, ağzıma burnuma doluyorlardı. Ben yolunu şaşırıp sıcak denizlere sapmış mutsuz bir fok balığı gibi hiçbir çıkış yolu bulamadan yatıyordum banyoda köpüklere teslim. Ertesi gün Çin Seddi'ni gezerken biraz da bu nedenle gergindim. Şehrin 1,5 saat kadar uzağında olan ünlü duvara bizi taşıyan minibüste Türkiye'den gelmiş kimse yoktu ama Çin Seddi'nin kaleyi andıran kapısına ulaşacak yokuşu tırmanırken arkamda Türkçe konuşmalar duydum. Bora'nın kolunu sıkarak kulağına eğildim. "Sakın Türkçe konuşma benimle," diye fısıldadım. "Biz Çince bilmiyoruz ki," dedi. "Şaka yapmıyorum, arkada Türkler var. Yavaşladık, geriye bakmadan arkadakilerin önümüze geçmesine izin verdik. 5-6 kişilik çocuklu bir grup arkalarında konuşarak yanımızdan geçti. Yol boyunca dizilmiş sokak satıcılarının tezgahlarında oyalandık. Araya belirli bir mesafe koyunca yeniden tırmanmaya başladık yavaş yavaş. Mümkün olduğu kadar konuşmamaya çalışalım dedim. Belki başka Türkler de vardır. Benim İngilizcem sohbet için yeterli değil. Sen sahur alfabesini biliyor musun? Ciddiye almadım. Hayır dedim. Kuş dili. O da ne? Bir dil işte, öğrenmesi kolay. Bizim kasabada ilkokuldayken kız çocuklarından öğrenmiştim. Bögöylege, igiştege. Ne diyorsun Bora be? Kuguş digi ligi kogonu guş tugum. Anladın mı ne dediğimi? Hızlı adımlarla yürürken durdum. Beni hiç ciddiye almamıştı Bora. Telaşımı küçümsemişti. Bizi tanıyanların çıkabilme ihtimali ona vız geliyordu. Çünkü onun kaybedeceği hiçbir şey yoktu. Birkaç adım tek başına yürüdü. Yanında olmadığımı fark edince arkasına dönüp baktı. Olduğum yerde taş kesilmiş duruyordu. Yanıma geldi. Kızdın bana dedi. Neden ama? Sana her şey oyun gibi geliyor Bora. Burada bizi tanıyan birileri çıkarsa hesap vermek zorunda kalan tek kişi ben olacağım. Ama biraz düşünsen, senin de işini kaybetmene neden olabilir bu durum. Yani hesap verecek kimsen yok ama zor durumda kalabilirsin buna rağmen. İlhami, bizi tanıyan birileri çıkarsa ben yayın evinin grafikeri olarak seninle birlikte bu fuara katılmış olamaz mıyım? Kitap kapaklarını incelemeye gelmiş olamaz mıyım mesela? Neden bu kadar büyütüyorsun birkaç Türk'ün bizi görmüş olmasını? Bilmiyorum dedim içtenlikle. Ama kulağına giderse Handan'a ne deriz? O senin geldiğini asla öğrenmemeli. Mesele Handan değil, mesele senin kendini sürekli suçlu hissetmen. Çok büyük bir günah işlediğini, çok büyük bir ayıp yaptığını sanıyorsun. Oysa bizim aramızdaki aşk ve ilişki dünya kuralı beri var. Korkunun ecele faydası nasıl faydası yoksa, utanmanın da bu işte bir faydası olmuyor. Ona utanmıyorum, sadece alışık değilim. Hayatımda ilk kez böyle bir ilişkinin içindeyim ve kalabalık yerlerde nasıl davranacağımı kestiremiyorum demek isterken, gözlerim etrafta başka Türkler var mı diye dört bir yanıt arıyor, kalbim küt küt atıyordu. Ayrıca Bora'yı incitecek şeyler söylemekten, yolculuğun tadını kaçırmaktan korkuyordum. Bak sana ne diyeceğim dedim. Aşağıda yolun başında bahçeli bir lokanta vardı. Gel oraya gidip oturalım, bir şeyler içelim. Ben duvarı görmek istiyorum. Eğer istersen orada otur, beni bekle. Tamam dedim. Bana çok sıcak bastı. Sen gez gel, orada buluşalım, soğuk bir şeyler içelim. Minibüs keyfimizi beklemez ama. Boş ver, beklemezse taksiyle döneriz. Bora tek kelime söylemeden arkasını dönüp yürümeye başladı. Ben lokantaya gitmedim, yolun kenarındaki alçak duvara iliştim. Uzaklaşan Bora'ya baktım ve tuhaf bir telaşa kapıldım. Ben ne demiştim ona aylar önce İstanbul'da? Sen ikimiz de kimsenin tanımayacağı bir yere götüreceğim, kimselerden sakınmadan, çekinmeden baş başa bir yolculuk yapacağız demiştim. İşte şimdi dünyanın öbür ucundaydık ama ben hala görünmekten, tanınmaktan korkuyordum. Hayatımda ilk kez gördüğüm Türklerden bile çekiniyordum. Sevdiğimi Çin sevdiğine kadar getirmiştim ama yanında rahat hareket edemiyor, her insanın hayalini zorlayan efsanevi duvarın üzerinde yürümenin heyecanını onunla paylaşamıyordum. Kalktım oturduğum yerden, hızlı adımlarla iyice uzaklaşmış Bora'ya yetişmeye başladım. Dönemecin ötesinden gözden kaybolmuştu. Tanrım, Bora'yı kaybetmek, Bora'yı bu aşırı kalabalık ülkede birbirine benzettiğim insanlar arasında bir daha hiç bulamamak, kabus. Koşmaya başladım ve nihayet nefes nefese ona yetiştim. Duvarın kapısında bilet kesilen yerde bir yığılma olmuştu ama ve o kalabalığın içindeydi. Türkçe konuşan gruptan uzakta bir yerde duruyordu. Hiçbir şeye aldırmayarak Bora diye seslendim. Döndü, beni görünce gülümsedi, gözleri çizgi oldu. Yanına gittim. İçime sinmedi seni yalnız bırakmak dedim.